Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Aralık 2021. Her yönüyle sağlık oturumlarının üçüncüsündeyiz ve yine beslenmeye dönüyoruz. Geçen hafta beslenmeye bir ara vermiştik. Bu sene nedir? Bu hafta da popüler diyetler, yani şeylerde okuduğumuz, internette bulabileceğimiz, tabii yani popüler pek çok diyet var. Herhalde yüzlercesi vardır. Ama onlardan bazıları sanırım tıpta da kullanılıyor. Bazı amaçlarla tedavi amaçlı ya da tedavi sırasında kullanılan diyetler. En öne çıkan birkaç tanesini seçti sanırım Aysu Hanım. Merhaba Aysu Hanım, bizimlesiniz.
Merhaba, evet. Hani daha çok popüler olup hani daha fazla konuşulan diyetleri tercih ettim. Hatta sizlerle konuştuğumuzda işte sizin merak ettiğiniz diyetler vardı. Onları ekledim daha çok. Öyle bir konu başlıkları seçtik. Yavaştan başlayayım o zaman ben. Herkese merhaba. Ben diyetisyen Aysu Onur. Biz aslında ilk eğitimde işte yeterli beslenme, dengeli beslenme neydi ondan bahsetmiştik. Ondan sonra karbonhidrat, protein, yağlardan bahsetmiştik. Ve değişim porsiyon listelerinden bahsetmiştik. Bu haftaki konularımız işte öncelikle kişiye özel diyetten bahsedeceğim. Yani popüler diyetlere girmeden önce neden bu kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Sonra popüler diyetlerin ne olduklarından, işte asıl çıkma sebeplerinin ne olduklarından bahsedeceğiz. İşte kimlere uygun aslında, kimlere uygun değil bu diyetler, bunlardan bahsedeceğiz. Ardından işte ara öğüne gerek var mı gibi bir soru almıştım sizlerle işte konuları yaparken, konuları seçerken. Bunu tabii literatürde böyle elle tutulur bir bilgi olmadığı için hani kendi görüşümü ben size aktaracağım. Ardından da sağlıklı ara öğünler olarak işte 3 tane kendi tarifimi sizlerle paylaştım. Şimdi o zaman kişiye özel diyetlere gelirsek, diyetin ne olduğundan bahsedeceğim ben. Hani diyet dediğimiz kavram aslında sadece işte zayıflamaya yönelik bir durum değil. Yani sadece rejim ya da perhiz olarak algılanmamalı. Diyet dediğimiz olay işte bizim aslında bir gün içinde bütün yediklerimiz, içlerimiz, yani bizim beslenmemiz, bizim diyetimiz oluyor. Ama herkesin tabii ki sağlıklı bir beslenmeye sahip olması lazım. Sağlıklı bir diyeti olması lazım diyoruz. Peki kişiye özel diyette biz aslında nelere dikkat ediyoruz? Çünkü herkesin birbirinden farklı özellikleri var ve çok fazla faktöre bakıyoruz biz. Mesela öncelikle günlük yaşam tarzına bakıyoruz. İşte birey işe mi gidiyor, işte çalışıyor mu, öğrenci mi, okula mı gidiyor, işte ev hanımı mı? Biz bunların hepsini ele alıyoruz. Ya da sağlık durumuna bakıyoruz. Çünkü herkesin birbirinden farklı hastalıkları var. İşte kronik hastalıkları farklıdır. Hipertansiyonu vardır, diyabeti vardır. Bir ishali vardır ya da kabızlığı vardır. Bütün hepsini ele aldığımız bir durum aslında. Ya da uyku düzenini biz ele alıyoruz. Örneğin mesela hani siz kendi arkadaşınızı bile yanınıza koyduğunuzda aynı saatte yatmıyorsunuzdur, aynı saatte kalkmıyorsunuzdur. Ya da işte gece vardiyalı çalışansınızdır, işte nöbetçi çalışansınızdır, gece uyumuyorsunuzdur, sabahları uyuyorsunuzdur. O yüzden herkesin birbirinden farklı uyku düzeni de var. Bu yüzden onlar çok önemli bir etken oluyor bizim için. Ya da işte beslenme düzeni herkesin farklı oluyor. İşte belki birey 2 öğünlük besleniyordur. İşte ben çok fazla acıkmıyorum, yemek aramıyorum diyordur. 2 öğün bana yetiyor diyordur. Ama bir yandan başka birisi işte ben 6 öğün yiyeyim işte yemeden duramam diyordur. Bunun gibi farklılıklar çıkabilir karşımıza. Ya da sosyal ve psikolojik durumu da biz ele alıyoruz. Yani bireyin belki yeme bozukluğu geçmişi var. Aslında bir psikolojik durum da burada içeride var yani. O zaman biz yeme bozukluğuna göre de bir beslenme diyeti oluşturuyoruz. Ya da işte sosyal bir hayatı daha fazladır. İşte iş toplantıları çoktur, daha fazla içki içiyordur. Bunlara dikkat ederek ele aldığımız diyetler yazıyoruz. Ya da işte sevdikleri ya da sevmedikleri besinler farklıdır kişilerin. Yani sevmediği bir besini de biz zorla tabii ki diyete koyamıyoruz. İşte hani mesela kefir sevmiyorsa birey, hani neden sade kefiri denemek istemezsiniz? Hani bir şans vermez misiniz diyoruz sonuçta. Kefirin içerdiği özellikler de çok önemli çünkü. Hani mesela sade kefirin yanında bir muz belki yersiniz. Ya da blenderdan geçirip işte ikisini beraber böylelikle etmiş olursunuz. Belki tadını seversiniz gibi. Yani sevmeye çalıştırdığımız değil de hani tattırıp belki beğenebileceği bir davranışa onu itekleyebiliyoruz. Ya da ekonomik durumları da aslında bizim için bir etken oluyor. Neden? Çünkü biz genelde işte her gün aslında bir öğün sebze, bir öğün et, tavuk, balık öneriyoruz ama mesela kişinin işte her gün et alabilecek bir durumu olmayabilir. O zaman işte sürekli hani et yiyin diye bir baskı da yapamayız. Zaten böyle bir şeye de gerek yok. İşte et yerine kuru baklagil getirme yapabilirsiniz diyebiliriz. İşte ben kuru baklagil getir, belki ana tavuk, balık belki getirebilir. Böyle özellikler, farklılıklar yaşayabiliriz. Ama tabii bunların yanında en önemli diğer etkenler ise işte bireyin yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti bizim için önemli faktörler. Ya da işte metabolizma hızı. Herkesin birbirinden farklı. Fiziksel aktivite düzeyi özellikle mesela sporcu bireylerde daha farklı. Ya da işte evde oturan masa başı bir çalışan da daha farklı. O zaman biz hani başkası bir diyetle çok fazla kilo verip ben arkadaşımın diyetini yapayım gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çünkü baktığımızda çok fazla etken var. O yüzden kişiye özel diyetin her zaman daha iyi olduğunu söylüyoruz. Peki popüler diyetlere gelirsek. Bir sürü popüler diyet var. Öncelikle Akdeniz tipi beslenmeyle başlayalım o zaman. Akdeniz tipi beslenme aslında çok çok yani dört dörtlük bir beslenme diyebiliriz. Özellikle Kalp Vakfı'nın da önerdiği işte Amerikan Kalp Derneği, Amerikan İnme Derneği'nin önerdiği bir beslenme şekli. Çünkü özellikle inme riskinin de çok azalttığı bir beslenme modeli. Zaten aslında Akdeniz bölgesinde daha fazla olduğunu biliyoruz. Akdeniz bölgesinde de zaten hani zeytinyağının çok tüketildiğini biliyoruz. O zaman Akdeniz tipi beslenmede zeytinyağının bütün yemeklere girdiğini söyleyebiliriz. Salatalarda kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani aslında böylece tekli doymamış yağ içeriği çok yüksek bir beslenme tipinde. Diğerlerine kıyasla aslında kırmızı et ve süt ve süt ürünlerin az içerdiğini söyleyebiliriz. Yani daha fazla balık tüketiminin olduğunu söylüyoruz. Balık ya da et. Hani et tüketimi ayda birken tavuk tüketimi işte yumurta tüketimi gün aşırı tüketilebilir. Fakat o zaman ne tüketiyorlar her gün? İşte tam tahıllar tüketiliyor, kuru baklagiller tüketiliyor, sebze ve meyveler daha fazla tüketiliyor. Bunu aslında biz bunlara baktığımızda geçen eğitimde de anlattığımız gibi işte tam tahıllar ve kuru baklagiller, sebze ve meyvelerin ortak özellikleri neydi? Posa içeriklerinin fazla olmasıydı. Şimdi aslında posadan yüksek bir beslenmeden bahsediyoruz. Tam tahıllarla rafine tahılların karşılaştırmasını yapmıştık. Tam tahıllarda işte rüşeğin vardı, endosperm vardı, çekirdek vardı. Bu nedenle de glisemik indeksi daha düşük demiştik. Tam tahıllar ve kuru baklagiller de düşük glisemik indeksi sağlayan besin grupları. O zaman da yani glisemik indeksin düşük olması ne demekti? Kan şekerimizin daha yavaş bir şekilde yükselmesi demekti. Yani aslında baktığımızda dört dörtlü bir beslenme tipiyle karşılaştık. Çünkü karbonhidrat, protein, yağ dengesi de aslında çok dengeli. Yani kalıp olarak gerçekten güzel bir beslenme. İşte bunu zayıflama diyetlerinde de kullanabiliriz. Kalorisini düşürüp ya da kalorisini yükseltip kilo almada da kullanabiliriz. İşte gebelerde kullanabiliriz. Herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir beslenme şekli diyebiliriz. Aynı zamanda balık tüketimi var demiştik. Bir de yeşil yapraklı sebze tüketimi çok fazla. İşte lahanalar, rokalar, işte ıspanak pazı ya da işte fındık, fıstık, ceviz gibi besinlerin de tüketimi fazla olduğu için omega 3 yağ alımının da arttığını, fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani omega 3 yağ asitleri var. Doymamış yağ asit içeriği çok yüksek. Doymuş yağ içeriği düşük. Posası çok fazla, düşük glisemik indeksli. Yani aslında bütün aradığımız özellikleri bu beslenme tipinde görebiliriz. Bir de şöyle bir durum var ki bu Akdeniz tipi beslenmesinde şöyle hiç karşılaşmadığımız belki de bir öneri var ki o düşük ila orta miktarda sadece yemekle birlikte tüketilen bir ılımlı şarap tüketimi. Çünkü bu arada kırmızı şarap olması lazım. İçerideki polifenollerle işte daha antioksidan özelliği olduğundan dolayı. O zaman bir beslenme piramidine baktığımızda ben buraya bir beslenme piramidi çizdim. Çünkü genel olarak fotoğraflara baktığımda görsellerde çok karışık görseller olduğu için kendim yapayım dedim. Şimdi bir üçgen düşündüğümüzde bu üçgenin en alt tabanına yapışık bir dikdörtgen hayal edelim. Yani aynı uzunlukta. Bu dikdörtgenin içine işte düzenli fiziksel aktivite, yeterli beslenme, düzenlik ziyafet bulunduğunu düşünelim. Yani aslında ilk defa hani bir beslenme modeli de fiziksel aktivite de bir piramidin içinde. Yani Akdeniz tipi beslenme daha çok sosyal bir beslenme. Yani sosyal yemeklerin daha çok olduğu, yani yemekle beraber haz alınması gerektiğini söyleyen, aynı zamanda düzenli fiziksel aktivitenin de savunulduğunu söyleyen bir yeme şekli. O zaman üçgenin en alt kısmına doğru gelirsek, yani ilk basamağımız. Bu arada üçgeni dörde bölüyoruz. Yani en alt tabaka bizim için tabii ki piramitlerde en alt tabaka daha daha çok tüketilen besin gruplarının bulunduğu tabaka. Bunlar nelerdi? Anlattığımız gibi meyveler, sebzeler, işte tam tahıllar, zeytinyağı, kuru baklagiller, sert kabuklu yağlı tohumlar neydi? İşte ceviz, fındık, fıstık gibi. Baharatlar vardı, otlar, sarımsak, soğan vardı. Bir üst tabakaya geçtiğimizde balık ve deniz ürünleri var. Evet, bunlar da her gün tüketilebilir. Bir üst tabakaya geçtiğimizde kümes hayvanları, yumurta, peynir, yoğurt var. Bunların tüketimi ise işte gün aşırı diyebiliriz. En üst tabaka yani o küçük üçgen uç kısmı dediğimiz yer et ve tatlılar. Yani etin aslında ayda bir tüketimi öneriliyor. Çok düşük bir miktarda. Ve piramidin yanında da aslında sol tarafında bir şişe şarabımız var. Biraz bordo renkte, hani yarısına kadar dolmuş, yarısından daha fazlası dolmuş. O kısımların daha koyu renkte sarı bir etiketi var diyebiliriz. Boş bir şekilde, çünkü bu bir illüstrasyon aslında. Hemen altında da bir kadeh şarap duruyor bordo renkte. Yani kırmızı şarap tüketiminin önerildiği bir beslenme modeli. Fakat şöyle bir durum var. Hani herkes kırmızı şarap tüketmek zorunda mı? Yani işte belki birey sevmiyordur. İşte ben şarap tadını hiç sevmiyorum. Ya da dini inançları gereği tüketmek istemiyordur. O zaman şöyle bir alternatif sunabiliriz. Trakya bölgesinde bir tane içki var. Belki duymuşsunuzdur. Ardaliye denilen işte alkolsüz bir içki. Aslında hem üzüm suyu hem de hardal tohumlarından oluşmuş. İşte daha çok Kırklareli'nde üretimi var ama Edirne ve Tekirdağ'da da bulunuyor. Onu tüketebilirsiniz. Özellikle mesela Atatürk'ün Kırklareli'ne gittiğinde tadını çok beğenip milli içki olmasını önerdiği biridir. Belki işte bir kadeh şeklinde değil de daha küçük bardakla içebilirsiniz.
Ben Kırklareli'yim bu arada. Hardaliye yani yakın zamana kadar Kırklareli'de bile neredeyse unutulmuş bir içecekken şimdi yakın zamanda başka illerde de marketlerde satışını gördüm Hardaliye'nin. Ama çok tatlı bir içecek. Yani şarapla kıyaslandığında da sanki böyle meyve suyunu andıran tatlı bir içecek. Kesinlikle alkolsüz ama fermente usulüyle hazırlanan bir içecek olduğu için de büyük olasılıkla benzer antioksidan içeriği herhalde barındırıyordur.
Evet, aynen doğru. Aslında birazcık mayhoş tadı da var. O yüzden hani görüntü bakımından da benziyor. Renkleri de benziyor aslında, biraz bordo. O yüzden renklerinden dolayı içerdikleri antioksidan özellikleri de tabii ki benzerlik olabilir. Bir de, bu arada teşekkür ederim katkınız için. Bir de bir su bardağı su bulunuyor piramidin yanında yine. Yani su tüketimini öneren bir beslenme şekli diyoruz. Yani toparlarsak aslında doymuş yağ oranı düşük, lif içeriği yüksek, glisemik indeksi düşük, siz şekeri düşük oranlı içeren bir beslenme modelinden bahsettik. Herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir model ama işte çok ete düştüyseniz ben etsiz yapamam, hani ayda bir çok az geliyor bana derseniz belki zorlanabileceğiniz bir beslenme modeli olabilir ama kalıp olarak çok çok sağlıklı bir diyet modeli. Peki çalışmalar ne diyor? Mesela 2019'daki bir çalışmaya baktığımızda diyabet riskini azalttığını, işte trigliseritlerini, LDL kolesterolünü düşürdüğünü, aynı zamanda vücut ağırlığı üzerine faydalı etkisi olduğu söylenmiş. Yüksek lif içeriğiyle antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle de kalp damar hastalıklarını önlemede büyük rol oynadığı söylenmiş. Yani aslında artı puan alan bir beslenme modelinden bahsediyoruz. Peki, popüler diyete geçersek aralıklı oruç ya da intermittent fasting, işte aralıklı açlık ya da iftar diye de duymuşsunuzdur. Aralıklı oruçta aslında önemli olan zaman. Çünkü bir günde siz bir beslenme diliminiz olacak, bir de açlık diliminiz olacak. Ve bu açlık diliminde, yani açlık dönemlerinde siz sadece su, işte şekersiz çay, mana suyu, sade kahve gibi kalorisi olmayan içecekler içebilirsiniz. Ve tabii aralıklı oruçun çeşitleri var. Birinci çeşidi 16'ya 8 yöntemi. Bu 16'ya 8 yöntemi nedir derseniz, bir gündeki aslında 16 saatlik açlık ve 8 saatlik yeme dilimi olan bir çeşit. Yani siz akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemeyeceksiniz ve 16 saat sonra işte kahvaltınızı yapabileceksiniz. Yine açlık döneminde dediğimiz gibi su, maden suyu, bitki çayı gibi kalorisiz içecekleri tüketebilirsiniz. Şimdi baktığımızda aslında çok fazla bir açlık süresinden bahsediyoruz ve çok da aslında sürdürülebilir bir beslenme değil ve herkes uygun değil şimdi. Çünkü çok fazla açlık var. İşte bir diyabetik birey için bunu biz önermiyoruz. Çünkü açlık süresince işte hipoglisemi riski taşıyabilir, yani kan insan şekeri çok fazla düşer, bayılma riski yaşayabilir birey. O yüzden tehlikeli bir diyebiliriz bu yöntem için. Ya da işte çocuklarda da biz bunu önermiyoruz. Çünkü çocukların alması gereken mikro makro elementler var. Biz bunları işte açlık süresince zaten çocuk alamayacak ve çok fazla zengin bir beslenmesi gerekirken çok fakir bir beslenme yaşayacak. O yüzden bunları önermiyoruz. Gebelere de önermiyoruz. Yani zaten zor bir beslenme çeşidi. Eğer ki siz iki öğün beslenip bana iki öğün yetiyor derseniz, işte ben zaten aralarda acıkmam derseniz, yemek aramam derseniz belki size uygun olabilir. O yüzden hani her zaman kendinize uygun bir beslenme seçmeniz lazım. Yani kendi sisteminizi dinlemeniz lazım ve aynı zamanda diyetlerin artılarını ve eklerini her zaman gözden geçirmeniz gerekir. Bir diğer yöntem 5'e 2 yöntemi. Şimdi bu 5'e 2 yöntemi nedir? Haftanın 5 günü normal besleneceksiniz ama 2 günü kadınlarda 500 kalorilik, erkeklerde 600 kalorilik bir beslenme öneriliyor. Yani 2 gün çok çok az besleneceksiniz. Bayağı bir kalori açığı olacak. Elbette hani kilo kaybı göreceğiz çünkü çok fazla bir kalori açığı var. Ama 500 kalori, 600 kalori çok çok düşük bir miktar. Hani biz normal diyetlerde işte 800 kalorilik diyet yazıyoruz, 2000 kalorilik, 1600 kalorilik yazarken hani 500-600 kalorilik çok çok düşük bir miktar. Kişilerin o zaman konsantrasyon düşüklüğü olabilir. Yani bir öğrenci ise derse konsantrasyon düşebilir. Bir iş insanıysa da iş başarısı düşebilir diyoruz. Ya da işte hani sinirlilik görülebilir. Yani agresyon olabilir. Çünkü çok fazla aç kalacak. O yüzden çok gerçekçi bir yöntem değil bence. Yani bu da sürülebilir değil. Ama böyle bir yöntem de var. Bir diğer yöntem ye dur ye yöntemi. Burada da haftada bir veya iki kez 24 saatlik açlıkta oluşan bir çeşitten bahsediyoruz. Yani akşam yemeğinden sonraki diğer ertesi günkü akşam yemeğine kadar hiçbir şey yemiyorsunuz. Yani daha da zorlaşıyor aslında aralıklı oruçun çeşidi. Yine açlık döneminde su, maden su, işte kahve gibi kalorisiz içecek tüketebilirsiniz. Yani çok çok zor ve sürdürülebilirliği de tabii ki çok zor olan bir beslenme çeşidi. Yine dediğimiz gibi aslında yine konsantrasyon düşüklüğü ne kadar işte hepsi görülebilir. Peki çalışmalar ne diyor dediğimizde aslında yapılan çalışmalarda kilo kaybı sağlandığı ya da insülin direnci ve kardiyovasküler hastalıkların riskinin azaldığı görülmüş ama bu yapılan çalışmalar aslında kemirgen çalışmasıymış. Yani insan çalışmasına ait bu kadar net veri veren bir çalışma yok. Yani siz aralıklı oruçta insülin direncinizi kurarsanız çok iyi gelir gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden biz her zaman da bir literatür takip ederek ve insan çalışmalarına bakarak bunları söyleyebiliriz. Devam ettiğimizde mesela sağlıklı normal kilolu kişilerde ya da obez bireylerde, aşırı kilolularda fiziksel veya zihinsel zararlı olmadığı gösterilmiş. Bu arada bu çalışmalar 2017-2020 çalışmaları ve sürdürülebilir bir diyet modeli olmadığı söylenmiş. Benim biraz önce de dediğim gibi. Aynı zamanda şöyle ki hani bireyler evet gerçekten belirli saatlerde, belirli günlerde aç kalmayı eğer ki toler edebiliyorlarsa vücut ağırlığı sağlanması için bir umut verici bir diyet modeli olduğu söylenmiş. Yani her zaman dediğimiz gibi diyetlerin artıları ve eksileri her zaman ele alınmalı. Daha çok işte eksileri biraz fazla olan bir diyet modeli diyebiliriz. Risklerinden bahsettiğimizde evet, hipoglisemi potansiyeli var diyabet hastalarında ve bu arada risklerinde de 2020-2019 çalışmalarına bakıldığında işte kısıtlanan günlerde günlük rutin aktivitelerini yürütmede zorluk çekmiş bireyler, iş başarısı düşmüş, sinirlilik durumu hakim olmuş. O nedenle zorlayıcı bir beslenme modeli.
Bununla ilgili birkaç şey sorabilir miyim? Yoksa en sonda mı sormalıyım?
Hangisi hakkında?
İF'le ilgili.
Tamam. Sorabilirsiniz.
Bildiğim kadarıyla kanser hastalarında önerilen bir şey, beslenme türü. Otofaji etkisi yüzünden sanırım. Otofaji de işte hücre yenilenmesi bir süre sonra 14 saati geçtikten sonra açlığın hücre içerisindeki işte kullanılmayan elemanların hücre tarafından tüketildiğini, yakıt olarak tüketildiğini söylüyorlar. Yani bu ne kadar doğru onu size soracağım. Ve bu etkisi nedeniyle de hani kanserli hücrelerin de temizlenebilme ihtimalini dikkate alarak kanser hastalarına önerilen bir diyet olduğunu duyuyorum. İlki bu, ilk sorum bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ya da bu bilgi ne kadar doğru? Bu böyle bir araştırma var mı? Bu konuda Nobel ödülü alındığı söyleniyor. İlk işte hatırlayamadım şu anda araştırmacının. Otofaji ve aralıklı oruç üzerine yaptığı araştırmayla.
Yani aslında bakarken ben çalışmalara hani daha çok işte sağlıklı bireyler üzerine etkilerinden araştırdığım için hani kanserli hastaların olan makalelere bakmadım. Belki de vardır. Dediğiniz doğru olabilir ama daha doğrusu ben işte herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin bu oruç çeşitlerine yaptıklarında nelerle karşılaştıklarına baktım. O yüzden belki doğru olabilir dediniz.
Bir başka şey, ben uzun süredir uyguluyorum aralıklı orucu. Tabii yani ilk başta çok daha disiplinli ve işte saatlere çok dikkat ederek yapıyordum ama yani şu anda hayatımı bu şekilde sürdürmenin bana kolay geldiğini düşünüyorum. O yüzden yani kahvaltı arayan, akşam acıkan bir insan olmadığım için bana uygun bir şeymiş gibi görünüyor. O yüzden kendim için zayıflamayı bir kenara koyarak bunun bana uyan bir diyet olduğunu düşünüyorum. Yani bu sürelerin en azından kahvaltı düşünmüyorum. İşte akşam atıştırmaları yapmıyorum. Önümde olsa bile bu beni biraz sınırlıyormuş gibi hissediyorum. Çok uzun süreli uygulamada bir problem yaşanır mı konusunda bir şey var mı? Yani sürdürülebilir olmadığı söylenmiş ama sürdürebilen insanlar için bir olumsuz tarafı olup olmadığını merak ediyorum.
Yani eğer sürdürülebiliyorsanız zaten işte anlattığımız gibi hani beslenme durumu size uyuyorsa zaten iki öğün besleniyorum bana yetiyor diyorsanız aslında size uygun bir beslenme modeli. Onun haricinde ekstradan sizin için negatif bir kısmı olacağını pek düşünmüyorum. Çalışmalarda da hani öyle bir şeye rastlamadım gerçi ama bence devam edebilirsiniz diyebilirim. Uyumaya yani uyumakta zorluk çekmiyorsanız devam edilebilir.
Teşekkür ederim.
Rica ederim. O zaman diğer beslenme modeline geçtiğimizde ketojenik diyete gelirsek. Ketojenik diyette zaten hani belki duymuşsunuzdur işte yağdan fazla besleniyorum, yağ yiyip yağ yakıyorum gibi duymuş olabilirsiniz. Aslında ketojenik diyetin çıkma amacı da bir zayıflama amacıyla değil yani zayıflama diyeti olarak çıkmadı. Ketojenik diyetin amacı aslında epilepsi tedavilerinde kullanılmak için ortaya çıkan bir diyet modeli. Epilepsi ataklarını azaltmak için işte ilaca olan ihtiyacı azaltmak için çıkan bir diyet. Aynı zamanda yani kanıt düzeyi en yüksek olan çalışmalar ise epilepsi tedavisini kapsayan çalışmalar. Yani ketojenik diyetle ne kadar işte kilo verilir, ne kadar kilo alınır diye literatürde öyle elle tutulur bir bilgi yok. Şimdi yüksek yağ ve orta derecede protein ve düşük karbonhidrat içeren bir beslenmeden bahsediyoruz. Ve biz işte geçen eğitimde ne anlatmıştım? Bizim günlük almamız gereken enerjinin yarısından fazlası karbonhidrattan geliyordu. Yani %50-55'i karbonhidrattan gelirken burada günlük alınan karbonhidrat miktarı 50 gramın altında. Yani hatta kişiden kişiye değişiyor. Bu 20 grama kadar düşebilir, 40 gram olabilir. Çok çok düşük bir miktar. Bu durumda geçen anlattığımızda da hani karbonhidratlar az tüketilirse vücut ketozize giriyordu. Yani keton cisimcikleri ortaya çıkıyordu. Peki şöyle İlk başa dönersek aslında biz karbonhidratı da %50-55 miktarında aldık mesela. Sonra proteinimizi de aldık %15-20. Hep yağ da aldık %30. Aslında bizim vücudumuzda yeterli miktarda karbonhidrat varken bizim vücudumuz ilk başta karbonhidratı enerji olarak kullanmaya başlıyordu. Sonra yağları, en sonunda proteinleri kullanıyordu. Ama şimdi ortamda bir karbonhidrat olmadığı zaman da ilk olarak yağları enerji olarak kullanmaya başlıyor vücut. Bu nedenle de evet kilo kaybı gözlenebiliyor. Şimdi burada yasaklı besinler o zaman bütün karbonhidratlı besinler diyebiliriz. Yani 50 gramlık bir karbonhidrat tüketiminin dışında diğer yasaklı besinler o zaman ne oluyor? Tüm tahıl grubu yani ekmek, pilav, makarna, bulgur, yulaf, kuru baklagiller de karbonhidrat içeriyor. Süt ve süt ürünleri, ayran, yoğurt, kefir bunların hepsi karbonhidrat içeriyor. Bütün meyveler, bütün kuru meyveler, bal, pekmez, reçel bunların hepsi karbonhidrat içeriyor. İşte karbonhidrat içeriği yüksek sebzeler var. Şekerli tüm yiyecekler bunlar bizim için yasaklı besinler. Bunun dışında mesela ne tüketiyor o zaman? Tabii daha aslında serbestmiş gibi gözüküyor. Mesela kahvaltıda işte bol tereyağlı menemenler, işte omletler yapılıyor. Ya da işte avokado yeniliyor. Avokadonun işte yağ değeri daha yüksek bir meyve grubu. Onun dışında işte tahin serbest oluyor. Zeytinyağlı salatalar bol bol dökülüyor. Hani normalde zayıflama diyetinde zeytinyağsız salata yazarız mesela genelde. Zeytinyağı bol bol dökebiliyorsunuz. O yüzden daha ilgi çekici geliyor ketojenik diyet ama uzun vadede yapılmamasını öneriyoruz. Neden? Çünkü işte süt, ayran, yoğurt gibi ürünler yok. O zaman bizim kalsiyum alımımız düşecek. Kalsiyum alımı düştüğü zaman da sadece biz peynirle de bu açığı kapatamayız. O zaman hani çok uzun vadede biz bunları tüketmezsek ciddi hastalıklara da yakalanabiliriz. Ciddi sıkıntılar görülebilir. Ya da biz işte sadece salatayla beslenerek bizim vitamin ve mineralleri alamayız. Yani o kadar meyve varken, her meyvenin birbirinden farklı vitamin, mineral içeriği varken sadece salatayla da biz bu açığı kapatamayız. Bütün meyvelerin renkleri de farklı, verdikleri mineraller, vitamin özellikleri de farklı. O zaman yani çok uzun vadeli bir şekilde ketojenik diyet yapmamalıyız diyorum bence. Şimdi aynı zamanda ketojenik diyetin bir de yan etkisi var. Şimdi bu yan etkisi, yani artılar ve eksiler olarak baktığımızda kalsiyum alımı da düşebilir. Çok fazla yapıldığında vitamin, mineral oranları da düşebilir. Ve aynı zamanda yan etki olarak keto flu dediğimiz keto gribi de olabilir. Yani şöyle, ketojenik diyeti yaptığınızdan sonra ilk zamanlar böyle birkaç semptomla karşılaşıyoruz. Bunlar neler? İşte kabızlık, ishal, mide bulantısı gözükebiliyor, baş ağrısı, zayıflık, kas krampları görülebilir, baş dönmesi, karın ağrısı, kas ağrısı, sinirlilik, düşük konsantrasyon ve uyku güçlüğü görülebiliyor. Yani bu tabii birkaç günde birkaç haftalık bir semptom. Ama ketojenik diyeti savunanlar bunun aslında vücudun diyete adaptasyon süreci olarak tanımlıyorlar. Yani belki ketojenik diyet yapmak istiyorsanız tabii ki bu yan etkisini de bir kenara yazmanız lazım bence. Peki çalışmalar ne diyor? Tabii ki çalışmalarda ben şeye baktım, yine söyleyeyim. Hani sağlıklı bireyler ketojenik diyeti yaptığında neler aslında görülmüş ya da neler söylenmiş. 2019-2025 çalışmalarına baktığımızda sürdürülebilir bir diyet olmadığını söylüyorlar. Uzun vadeli sağlık teşvik etme dediğini söylemiş çalışmalar. Evet, obezite ve tip 2 diyabet için belki çok ilgi çekmiş olsa da kanıtlar şu an çok yeterli değil, sınırlı olduğu söylenmiş. Yani aslında çok fazla uzun vadede tüketimini de önermediğimiz için çok yani gerçekçi bir beslenme modeli olmayabilir. Peki dördüncüye gelirsek, vejetaryen beslenme. Bu aslında hani aralıklı oruç ya da ketojenik diyet yok bile, belki de en çok duyduğumuz vejetaryen beslenmeydi. Hani bir sürü daha uzun süredir var olan bir beslenme şekli diyebiliriz. Vejetaryen beslenenlere zaten vejetaryen diyoruz. Nasıllar peki? Daha çok bitkisel besinleri tüketiyorlar. Et, tavuk, balık tüketmiyorlar. Daha çok işte ekonomik olmasından dolayı ya da daha sağlıklı bulduklarından dolayı, işte ekolojik dengeye daha katkı sağladıklarını düşündüklerinden ve kronik hastalıklara karşı daha koruyucu bir beslenme şekli olduğundan dolayı seçiyorlar. Tabii ki aslında tahıllar var, kurbaklagiller var, sebzeler var, meyveler var. Yani bol posalı bir beslenme şeklinden bahsediyoruz ve düşük yağlı bir beslenme şekli olarak sağlıklı bir beslenme modeli diyebiliriz. O zaman hangi kaynakları tüketiyorlar protein kaynakları olarak? İşte kara buğday tüketiyorlar, kuru fasulye gibi, bezelye, mercimek gibi kuru baklagilleri tüketiyorlar. Antep fıstığı, kabak çekirdeği gibi protein kaynaklarımız var. Aynı zamanda kinoa da çok yüksek oranda protein içeren bir besin kendisi ve chia da protein kaynağı olarak geçiyor onlar için. Yani onlar daha fazla tüketiyor. Peki sağlığa faydaları ne o zaman? Yani daha düşük kan basıncı oluyor bu bireylere. Kalp damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon ya da kansere yakalanma oranları daha düşük oluyor. Daha fazla sebze ve meyve alımıyla da lif alımları, posa alımları artıyor. Ve antioksidan karotenoid içeriklerinden yüksek bir şekilde beslenmiş oluyorlar. Potasyum, magnezyum, kalsiyum alımları da artıyor. Ama öte yandan da sağlığa sakıncaları var. Mesela düşük demir, yani demir eksikliği gözükebiliyor ve kalsiyum alımları düşüyor. B12 düzeyinde azalma görülüyor. Neden? Çünkü B12'yi biz sadece hayvansal kaynaklı besinlerden alabiliriz. Sadece yumurtayla da biz bu açıyı kapatamayız. B12'leri düşüyor. B12 eksiklikleri görülebiliyor. Şimdi bir de vejetaryen çeşitleri var. Vejetaryen çeşitleri aslında daha fazla da ben birkaç tanesini, en çok bilinenleri koydum. Vejetaryen dediğimiz zaten kırmızı et ve beyaz eti tüketmeyen beslenme grubu. Bir de lakto-ovo vejetaryenler var. Lakto-ovo vejetaryenler süt ürünleri ve yumurtayı tüketiyorlar. Bitkisel kaynaklı gıdaların yanında. Lakto-vejetaryenler evet, et, tavuk, balık, yumurta tüketmiyorlar. yapmıyorlar. Sadece süt ve süt ürünleriyle ve bitkisel kaynaklı gıdalar yine var. Ovo vejeteryanlar et ve süt ürünlerini tüketmiyorlar ama bitkisel besinlerin yanında yumurtayı tüketiyorlar. Pesko vejeteryanlar var. Bunlar sadece işte et olarak balık etini tüketiyorlar. Yani sadece balık, süt, süt ürünleri ve yumurta diyette yer alıyor. Bir de vegan diyet var. Veganlar ise hiçbir hayvansal besin tüketmiyorlar. İşte yumurta tüketmiyorlar, et ve et ürünleri, süt ürünleri, bal bile tüketmiyorlar. İşte arı işçiliği olduğu için bir hayvanın ona işte elinin değdiği için hiç tüketmeyi tercih etmiyorlar. Aynı zamanda kendileri günlük hayatlarında bile deri ya da ipek gibi ürünleri hiç kullanmıyorlar. Yani oldukça bu konuda çok çok kararlılar. Peki o zaman vegan beslenmeyi anlatırsak. Dediğimiz gibi hiçbir hayvansal besin tüketmiyorlar. Et ürünleri, et, süt ürünleri, yumurta bağlı yok dedik. O zaman biz kesinlikle B12 eksikliği görürüz. Yani kaçınılmaz bir durum. Ama eksiklik görünmemesi için zaten takviye edilmiş gıdalar tüketebilirler ve vitamin formlarını kullanarak aslında bunu giderebilirler. Peki tüketilen protein kaynakları neler o zaman? Yine tam tahıllar, yağlı tohumlar, bezelye, kuru baklagiller, antep fıstığı, soya çok fazla tüketiliyor genelde. Quinoa ve fermente soya ürünü olan tempe dediğimiz bir ürün var. Bunu da çok tüketiyorlar. Bir de etsiz pazartesi diye bir akım var. Bunu eklemek istedim. Belki duymuşsunuzdur. Haftanın bir günü yani pazartesi günlerini etsiz geçirmeyi teşvik eden bir akım, bir hareket. Aslında Amerika'da ortaya çıkan bir hareket. Belki bazı diyetisyenlerden duymuşsunuzdur işte. Etsiz pazartesiniz nasıl geçiyor? İşte etsiz pazartesi yapacak mısınız gibi duymuş olabilirsiniz. Burada amaç aslında insan sağlığını, işte hayvan hakları konusunda bilinç yaratmak ve işte daha gezegen dostu bir hareket olduğunu savunmak. Yani burada kronik hastalık sıklığını azaltmaya yönelik ve toprak ve su kaynaklarını korumaya, iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yönelik bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Hani araştırmalar pazartesi gününün hani olumlu bir etki olarak en iyi gün olduğunu söylemiş. O yüzden yani ilk başta pazartesi uygulanıp belki haftanın diğer günleri buna yakın bir beslenme düzeni yapabilirsiniz diyebiliriz. Bu arada mesela iki tane site koydum. Belki ilginizi çeker. mondaycampaigns.org ve meatfreemondays.com. Bu ilk söylediğim site için işte etsiz pazartesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Diğer sitede ise mesela etsiz pazartesileri, yani siz haftada kaç gün etsiz geçiriyorsunuz, kaç yıldır bunu yapıyorsunuz, bunu hesaplayan bir site. Yani şöyle anlatayım. Bu siteye girdiğinizde işte siz kaç kişiyle bu etsiz pazartesinizi paylaştınız? Haftanın kaç günü etsiz geçti ve kaç yılı etsiz, yani bunu kaç yıl yaptınız? Bunları mesela hepsini bir bir diye girdim. Bu bir hesaplayıcı bir sistem. Ve böyle mesela teşvik edici yanıtlar geldi işte. 789 tane küvet kadar su tasarruf ettiniz yazıyor. İşte 2.98 tane deniz kortu kadar orman korudunuz diyor. Ya da 54 tane balık hala işte yaşıyor sizin sayenizde diyor. Ya da işte 439 mil kadar işte sera gazı emisyonunu engellediğiniz gibi böyle teşvik edici bilgiler çıkıyor. Yani aslında herkesin deneyebileceği bir şey. Haftanın bir gününü etsiz geçirmek. O yüzden güzel bir akım, güzel bir hareket diyebiliriz.
Ben de bu sırada bir soru sorabilir miyim?
Tabii, buyurun.
Etsiz pazartesiyi daha önce duymamıştım. Bu tam olarak ne içeriyor? Yani vegan bir pazartesi mi yoksa sadece söylediğimiz şekliyle etsiz bir pazartesi mi ifade ediyor?
Ya sadece etsiz bir pazartesi. Yani et yok, balık tüketmiyorsunuz ya da yani öyle veganlar kadar çok sıkı hani hiçbir hayvansal gıda değil de hani et tüketmiyorsunuz. İşte balık, tavuk tüketmiyorsunuz. Aslında ağırlıklı olarak etin tüketilmediği bir hareket edebiliriz. O zaman devam ediyorum. Altıncı modelimiz glutensiz beslenme. Şimdi glutensiz beslenme çok şu an duyuyoruz işte glutensiz besleniyorum, işte ekmeği kestim, karbonhidratı kestim, zayıflayacağım falan gibi. Aslında glutensiz beslenmenin de çıkış noktası zayıflamak için değil. Bir takım hastalıklar var. Glutensiz beslenme zorunda kalan hastalıklar. Bunlar neler? İşte çölyak ya da çölyağa benzeyen gluten duyarlılığı, gluten alerjisi ya da çölyakçı gluten duyarlılığı var. Gluten ataksisi var daha doğrusu. 50 yaşından sonra görülen çölyak tipi diyebiliriz. Dermatitis herpetiformis var. Çölyağın aslında deri bulgularıyla ortaya çıkan kısmı yani kaşıntı, döküntü, kızarıklıkla ortaya çıkan bir çeşidi. Ya da işte hiperaktivite tanısı konulmuş bir bireylerde ya da mide bağırsak hastalıklarında glutensiz beslenmeyi öneriyoruz biz. Yani aslında glutensiz beslenmek zorunda kalan grup onlar. Çölyak dediğimiz ne peki? Aslında ince bağırsakla emilimi yapan villiler, yani bağırsak uzantılarını hasar görmüş hali. Yani gluten dediğimiz proteini tükettiklerinde bağırsaklarında bir toksik etki oluşuyor. Bu nedenle glutensiz beslenmeleri gerek. Özellikle zaten çölyak ve ona benzer hastalıklarda çok çok dikkat edilmesi lazım glutenin tükenmesine. Neden? Yani özellikle mutfakta kendilerine ait mutfak gereçleri olması lazım. Tencere, tava, bunların hepsinin ayrı olması lazım. Çünkü bizim çapraz bulaş dediğimiz kontaminasyon riski çok fazla. Yani siz aynı bıçak, aynı kesme tahtasıyla bir çaldır ekmeği kesip aynı zamanda glutensiz ekmeksiniz. O glutensiz ekmeği aslında gluten bulaşacak. Birey onu tükettiğinde işte belki alerjisi vardır, semptomları azacak. Çok fazla bulgular ortaya çıkabilir. Yani rahatsız edici bir durum. Bireyler zaten işte restoranlarda bile çok güvenmiyor. Çünkü mutfak tarafının nasıl işlediğini bilmiyorlar. Aşçıların ne kadar dikkat ettiklerini bilmiyorlar. Bu nedenle işte daha doğrusu hani glutensiz yemek yapan yerleri daha çok tercih edebilirler. En azından kendilerini daha güvenli hissetmek için. Çünkü her restoranda belki glutensiz menü pek yok. Olsa bile 5 tane falan oluyor. Yemekler çok az. Hani onlar için de tabii zor bir durum. Bir de hani glutensiz ürünleri almak isteyecekler. Marketlerde aslında çok ucuz değil bu ürünler. Pahalı. Bir yandan da popüler diyet diye zayıflamak için glutensiz ürün almak isteyen bir grup var. Bunlarla beraber aslında fiyat artışı da görülüyor. O yüzden birazcık sıkıntılı bir durum diyebiliriz. Peki, gluten içeren besinler neler dediğimizde? Aslında buğday, çavdar, arpa. Bunu içeren bütün besinler bizim için gluten. Yani un en basitinden. Bulgur, makarna, kuskus, ekmek. Bunlar bizim için gluten içeren besin yemekler. Peki içecekler derseniz işte boza. Bu aralar çok tüketilen. Boza da gluten var. Birada da var. Tabii ki bunların glutensiz hallerini tutabilir bireyler. Glutensiz un satılıyor. Glutensiz makarna var. Glutensiz ekmek. Glutensiz bira çıktı bu sene. Bunlar tüketilebilir. Bir de gluten içermeyen besinler neler diye sorduğumuzda kinoa, pirinç, mısır, patates, işte soya fasulyesi, karabuğday, fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller gluten içermiyor. Bir de yulaf içermiyor. Şimdi yulafa bir yıldız koydum. Neden? Çünkü yulaf evet gluten içermiyor ama fabrikalarda yapım aşamasında aslında o bantlarda belki buğday, çavdar, arpa da yapıldığı için, üretildiği için onlardan yine çapraz bulaş dediğimiz kontaminasyon riski çok fazla. Yani aynı bant üzerinde siz buğdayı işlediniz sonra yulafı koyduğunuzda o yulaf aslında glutenli olmuş olabiliyor. O yüzden de paketli gıdalarda sadece yulaf diye satılanların çölyak hastalarının alması pek doğru olmaz. Çünkü bir bulaş riski var ve aslında güvenilirlik açısından çok düşük bir ürün. O zaman aslında glutensiz yulaf diye satılan ürünlerin alınması daha doğru olur, daha güvenilir olur. Yani glutensiz yulafın bantlarında sadece yulaf üretildiği için daha doğru bir seçim olur. Yani aslında yulaf glutensiz ama glutensiz dediklerinde yapım aşamasından bahsediliyor. O yüzden daha güvenilir bir seçim. Peki çalışmalar ne diyor? Yani çalışmalar sağlıklı bireyler glutensiz beslendiğinde ne olur? Yani bunlar 2019, 2018, 2021, 2018 çalışmalarına göre bakıldığında. Şimdi lif alımının azaldığı görülmüş. Ardından kalsiyum, magnezyum, çinko, B12 vitamini, işte folat, D vitamini gibi birçok vitamin ve mineralde düşüş yaşanmış. Yüksek doymuş yağ ve kalori alımı çok yüksek yani. Belki de hani bireyler daha fazla beslenmiş. Aynı zamanda faydalı bağırsak bakteri türleri azalırken patojenlerin sayısı artmış. Şimdi evet biz sağlıklı bireyiz ama çölyaklılar zaten bağırsaklarında bir toksik etki olduklarından dolayı gluten yetmiyorlar. Yani zaten onlara bir sakınca var ama biz sakıncamız olmadığı halde glutensiz beslendiğimizde kendi bağırsaklarımıza hasar vermiş oluyoruz. Bu nedenle glutensiz beslenmemizin hiçbir manası yok, işte gereği yok. Aynı zamanda toksik metal maruziyetlerinde artış gözükmüş. Yani daha çok balık ve pirinçten dolayı diyebiliriz. Çünkü pirinç aslında civa, kurşun ve arsenik konsantrasyonu bakımından diğer tahıllara göre daha yüksek miktarda içeriyor. Aynı zamanda balık da çok ağır metal riski var. Bu nedenle aslında glutensiz beslemenin bize çok fazla faydası olduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu negatif etkisi daha fazla. Yani belki biz evet anlamayabiliriz vücudumuzda ama böyle etkiler olduğunu söyleyebiliriz. Ve en çok konuşulan bu aralar eliminasyon diyeti var. Eliminasyon diyeti de aslında zayıflamak için ortaya çıkmış bir beslenme çeşidi değil. Çünkü buradaki asıl amaç aslında vücutta hani bir semptomlar varsa hani onların intolerans ya da alerjen olarak hangi besinlerin yarattıklarını öğrenmek için bir diyet takibi diyebiliriz. Yani belirli bir miktar, belirli bir grup besin bizim diyetimizden çıkarılıyor ve sonra yavaş yavaş teker teker o besin grupları ekleniyor. Yani aslında daha çok alerjen riski fazla olan besin grupları. Ama aslında normalde kimler için bu yapılıyor? İşte hazımsızlık ya da reflü, çok karın ağrısı çekenler ya da sık sık ishal olma yaşayanlar için ya da migren atakları, fibromiyalji hastaları, irritable bağırsak sendromunda ya da döküntünüz varsa eliminasyon diyeti yapılabiliyor. Ama bu aralar daha çok zayıflamak için kullanılıyor. Yani bu eliminasyon diyeti bu hastalar için yapılırken evet zayıflama şeyi de görünmüş ama asıl amacı zayıflamak için değil. Peki yasaklı besinler neler? Daha doğrusu hani alerji riski daha fazla olan besin grupları. Şeker ve tatlandırıcılar, glutenli tüm tahıllar ve unları, süt ürünleri, hani laktoz grubu dediklerimiz belki. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, mısır, soya, işlenmiş et ürünü, işte sığır eti, kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı, alkol, kahve ve çikolata. Ve domates, biber, patlıcan, patates de aynı zamanda hani çok şart olmasa da bunlar yasaklı besinler. Peki ne tüketebiliyorlar? Tüm sebze ve meyveler, pirinç, soya ve yer fıstığı dışındaki tüm bakliyatlar, kavrulmamış çiğ kuru yemişler, tohumlar yani kavrulmamış çekirdekler, kuzu eti, işte balık, kümes hayvanı ama işte gezen tavuk şeklinde yani organik olanlar, glutensiz tahıllar, sağlıklı yağlar, baharatlar ve yeşil çayı tüketebiliyorlar. Yani bundan sonra da yani 4-6 haftalık bir süreç aslında bu. Sonra işte tek tek diğer yasaklı besinler diyetlerine ekleniyor. Yani işte ilk başta belki glutensiz tahınlar ekleniyor. İşte 3 gün sonra bakılıyor işte bir intolerasyon var mı? Bir alerji durumu yaşanıyor mu? Yaşanmıyorsa işte süt ürünleri ekleniyor. Yine bir işte septom var mı diye bakılıyor. Bakıyorum süt de çıktı. O zaman hani laktoz intoleransı mı var diye bakılıyor hani alerji olarak. Bunlara dikkat ediliyor. Bu arada 3. konumuza geçtik. Yani popüler diyetler bu kadardı. Ara öğüne gerek var mı gibi bir soruyla karşılaştığımızda kendi görüşümü söyleyecektim. Şimdi aslında insülin direnci ve diyabetik olan bireylerde biz ara öğün yapmanın önemli olduğunu aktarıyoruz. Yani çünkü dediğimiz gibi hipoglisemi riski de var. Çok fazla aç kalınca birey kan şekeri oynuyor. Yani çok kan şekeri düşebilir. Bayılma riski yaşayabilir. Bu nedenle biz ara öğünü öneriyoruz. Ve aynı zamanda hani normal bireyler için de hani tuttuğunu söyleyebiliriz ara öğünleri. Yani ara öğün yapmadığınız zaman çok aç kalabilirsiniz. Ardından siz ana öğüne geçtiğinizde hani çok acıkmayan deyip işte porsiyonları büyütebilirsiniz. Ayarınız kaçabilir. Hani frenleyemeyebilirsiniz kendinizi. Bu nedenle hani daha tok tutan bir şey şeklinde hani ne derler trik şeklinde hani ara öğün yapabilirsiniz. Ve böylece ana öğünlerde çok fazla yemenizi engelleyebilirsiniz. Demiş olursunuz. Peki ara öğün örnekleri nelerdir? İşte muzlu yulaf lapası yapabilirsiniz. Bir çay bardağı leblebinin yanında bir su bardağı süt içebilirsiniz. İşte bir bardak sade kefir içebilirsiniz. Ya da yarım simidin yanında işte bir yemek kaşığı peynir yiyebilirsiniz. Labne peyniri ya da işte 3-4 adet girisinin yanında bir bardak ayran içebilirsiniz. Yani işte porsiyonlara uygun ara öğünleri yapabilirsiniz. Sağlıklı ara öğünler neler diye sorduğumuzda ben size tarif olarak verecek. Hani kendi Instagram hesabından aslında paylaştığım tarifler bunlar. Mesela birincisi böyle aslında bu daha çok yaz tarifi diyebiliriz. Neden? Çünkü dondurulmuş bir ürün. Yani dondurulmuş bir ürün çıkacak ortaya. 1,5 su bardağı yoğurdu alıyoruz. İşte yanına bir içine 1,5 yemek kaşığı bal koyup karıştırıyoruz. Sonra bir borcama yayıp bunu işte üzerine mesela 3 orta boy çilek kestim ben koydum. 11 adet dondurulmuş vişnem vardı onları koydum. İşte 2 tam ceviz vardı. Bölüp bölüp onları koydum. Yani aslında böyle yoğurdun üzerine meyveler, cevizler dökülmüş bir şekilde duran bir kabımız var. Sonra bunu buzluğa koyuyoruz. İşte 1-2 saat bekledikten sonra onu borcamdan alıp işte bıçak yardımıyla kesebilirsiniz, elle koparabilirsiniz. Böyle küçük küçük aslında dondurulmuş yoğurt barları elde ediyoruz. Yani beyaz üzerine çileklerle beraber, vişnelerle beraber biraz kırmızılıkların olduğu bir yoğurt barı diyebiliriz. Yani bunu atıştırabilirsiniz. Tabii yazın daha hoş olur. Ardından tabii yine dondurucuya koymanız lazım. Çünkü çözünüyor. Eliniz biraz yapış yapış olabilir yani. Elinizde biraz eriyor. Bir diğerine geçersek işte mesela çikolatalı barlar. Bu nasıl? Bunda da işte 1,5 su bardağı yulafı blenderdan geçirip un haline getiriyoruz. Bir olgun muzumuz var. İşte içine çatalla eziyoruz, karıştırıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı lambda koyduk, karıştırdık. 2 yemek kaşığı bal koyduk, karıştırdık. Bunları işte bir parmak uzunluğunuz kadar birazcık daha kalın şeklinde şekil verip bar şeklinde getirebilirsiniz. Ya da işte elinizle yuvarlarsanız topçuklar şeklinde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Bir de 80 gramlık çikolatamız var, bitter çikolata. Bunu işte benmari usulü eritirsiniz. Barların üzerine dökebilirsiniz. Ya da işte barları işte bütün çevresini yayacak şekilde ters yüz ederek onları kaplayabilirsiniz. Diğer üçüncü örneğimiz, son örneğimiz bir muzlu pankek. Burada da mesela 2 adet yumurtamız var. İçerisine bir olgun muzu ezdik, karıştırdık. İçerisine yarım su bardağı yulafı un haline getirip karıştırdık. Yarım çay kaşığı kabartma tozunu koyduk, karıştırdık. Bir tuz koyduk. Yani aslında o pankek kıvamını oluşturduk, o sıvı şeklini. Sonra işte hafif yağlanmış bir tavaya bir kepçe kadar bu sıvıdan aktardık. Biraz kısık ateşte beklettik. Ardından çevirip tekrardan pişirince aldık sonra tabağımıza tabii. Yani aslında kenarları daha açık sarı, üzerleri ve altı daha koyu sarı, kahverengimsi bir pankek elde ettik. Bunu ister meyvelerinizle tüketebilirsiniz, işte ister bal reçelle tüketebilirsiniz ya da işte tuzlu seviyorum derseniz indifime ya da peynirle de tüketebilirsiniz. Böyle çeşitli ara öğünlerimiz var. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugünlük bu kadar anlatacaktım. Benim sunumum bu kadardı bugünlük.
Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ayrıca daha önce muzlu şeyi biliyordum. Pankeki biliyordum. İşte çikolatalı barın çok çeşidi var. Evet, bu da güzel bir şey oldu. Ama mesela yoğurtlu bar benim için bir ilk oldu. Özellikle teşekkür ederim. Diğer tarifler de kesinlikle çok güzel ama onları duymuştum yani. Buna benzer tarifleri duymuştum daha doğrusu. Yoğurtlu barı hiç duymamıştım.
Yoğurtlu evet. Tüketimi birazcık daha zor tabii. Hani eve alınca birazcık eriyor elin sıcaklığından dolayı. Ama yaz için daha uygun bir
ama tabii bu şey olabilir. Yani dondurma gibi de düşünülebilir. İlle de bar şeklinde olmayabilir.
Aynen.
Yani ama şey lezzetli bir şeye de benziyor. Hem güzel de duruyor olsa gerek.
Evet.
Şimdi bu yulafla ilgili gluten uyarısı hep yapılıyor, doğru. Ama şeyi ben çok merak ediyorum. Yani çapraz bulaş ihtimali aynı markaların işte pirinçleri de var. Ve işte ne bileyim mesela biz glutensiz un diye aldığımız şeyin içeriğine baktığımızda genellikle işte mısır nişastası, pirinç unu gibi şeylerden oluşuyor. Ama aynı markanın işte pirinç unu var, yulaf unu var, buğday unu var, işte nişastası var vesaire. Dolayısıyla aynı çapraz bulaşma ihtimali diğer aslında gluten içermediği halde aynı banttan çıktığı düşünülebilecek şeylerde de olamaz mı? Yani bu nasıl sadece yulaf konusunda söylenebildiğini merak ediyorum. Ya bu tabii size sorulacak bir soru değil belki de. Yani üreticilere sorulacak bir sorudur. Ama acaba keşif mi edilmedi diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
Evet, aslında doğru söylüyorsunuz. Hani güvenilirliğin tabii ki tam olmayabilir ama yani yulaf daha çok hani çavdar arpa buğdayla hani daha çok aynı bantta üretildiğine eminiz ama hani pirinçle aynı bantta üretildiğini pek sanmıyorum. Yani açıkçası pek bilgim de yok bu konuda. Ama diğerleri hani daha yakın besin grubu diye belki aynı bantta daha çok bulunabiliyordur diye düşünüyorum. Ama benim de sizin gibi pek bilgim yok. Yani pirinç konusunda, aynı markalar konusunda.
Ya da ne bileyim, buğday nişastası, mısır nişastası falan. Evet,
doğru diyorsunuz.
Ben dışarıdayım. Onun için pek aktif olamadım. Ama baştan sona dinledim. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim beğenmenize. Katkı verebildiysem ne mutlu bana.
Özellikle ketojenik diyet önemli sarı hastalar için. O bilgi benim için çok iyi oldu.
Evet, evet. Yani aslında çıkış noktası zaten epilepsi sarı hastaları için. Ama yani zayıflama da çok fazla kullanılıyor. Yani uzun vadede tüketimine yapılmasına uygun görmüyoruz aslında. Evet, başka soru var mı?
Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten de pek çok bilmediğim şeyi öğrendim ben de. Sanki diyetin özellikle zayıflama amacıyla yapılan diyetlerin biraz psikolojiyle de alakalıymış gibi geliyor. İşte illaki pazartesi günü genelde başlanmasından şeye kadar doyup doymadığını hissetmeye ya da belki ya da şartlanma da olabilir. Elif'in de bir alanı olduğu için belki o da bir şeyler söyleyecektir. İşin bu yönüyle ilgili de ne söylenebilir?
Yani pazartesi günlerin daha çok olumlu etki bıraktığından bahsettiniz değil mi? Birazcık başını anlayamadım çünkü sorunu.
Yok, şey demek istiyor. Yani diyet yapmak, zayıflama diyetlerine ya da işte farklı bir beslenme türüne başlamanın sadece beslenme türünü değiştirmekten öte ya da beslenme alışkanlıklarını değiştirmekten öte psikolojik bir tarafı da var. Yani işte bunun için örneği verdi, işte pazartesi başlarız genellikle diyete. Hani bunun bu boyutuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz diyor. İnsanların alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekiyor ki başka bir, şimdiye kadar öyle beslenmemişler ki belli bir sorun yaşamışlar. Zayıf kalmak, fazla kilo almak, herhangi bir hastalığı olmak gibi. Hani bu alışkanlığı değiştirmek sadece işte domatesin yerine biberi koymaktan öte bir durum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diyor.
Evet, yani aslında kişiler korkuyor, yani korkutucu buluyor işte, ne bileyim. Hani bu kadar saat aç mı kalacağım diye korkabiliyor ya da işte ben hiçbir meyve yemeyeceğim, işte ketojenik de örneğin, hiçbir yoğurt yemeyeceğim diye aslında kişileri çok sık oluyor. Tabii psikolojik olarak da çok etkileniyorlar. Ya da mesela işte aralıklı oruçta kişi kendi saatlerine uyarken aslında arkadaşları bir yanda öğle yemeği için toplanıyor ama kendisi yiyemeyecek çünkü işte onun saati geçti. Yiyemeyeceğinden dolayı kendisi yine sosyal bakımından düşük hissedecek, yani üzülecek. Yani psikolojik olarak yine bir çöküntüye uğrayabilir. Çok fazla etkeni var her bir diyetin. O yüzden kendimize uygun bir diyeti her zaman seçmek en doğrusu. Asla kendimizi zorlamaya gerek yok. Zaten literatürde de hani böyle çok net bilgiler yok, işte bunu kesinlikle yapmalısınız, şuna çok iyi gelir gibi, hani zayıflamak üzerine konuşuyorum. Hastalık tedavi edici yöntemleri çok çok fazla beslenmeli. Bu nedenle kendi sistemimizi dinlemek en iyisi.
Sizin ilk başta anlattığınız Akdeniz tipi beslenmenin, ki zaten aslında bu sanırım hani işte zayıflama diyeti olarak çıkmış bir şey değil. Tamamen Akdeniz'de yaşayan insanlar bu şekilde besleniyorlar ve daha sağlıklı. Bu neden kaynaklanıyor'nun sonucunda bulunmuş bir şey diye biliyorum. Hani birisi çıkıp da buna bir Akdeniz tipi beslenme diye bir isim vermiş değil. Şey gibi, yani literatür araştırmasından sonra ne oluyordu bu Akdenizliler bu kadar sağlıklı kalabiliyor? Araştırıldıktan sonra beslenme ve işte fiziksel aktivite sonucuna varılmış diye biliyorum
evet.
Ben.
Evet, doğru. Yani evet, dediğiniz gibi zayıflama için değil o da. Aslında kendileri öyle besleniyordu.
Kendi ellerinde olan şeyler bu ve bununla besleniyorlar. Hayatları da hareket üzerine kurulu. Şarap bile aslında hani üzümleri var ve kültürleri pek çok Akdeniz'e kıyısı olan ülkede, bölgede bir şarap tüketimi olduğu için aslında zaten şaraptan söz edebiliriz herhalde.
Evet, özellikle mesela zeytinyağı tüketimi çok fazla çünkü orada çok fazla bulunuyor ya da balık tüketimi çok yüksek. Zaten Akdeniz kıyı bölgesinde hani balıkların da olması çok fazla. O nedenle aslında kendi bulundukları coğrafyadan faydalanıyorlar. Bir yandan fiziksel aktivite de yapıyorlar. Su tüketimlerinde de dikkat ediyorlar. Sağlıklı bir diyet modeli oluşturmuşlar kendilerince. Çok da güzel oluşturmuşlar.
O yüzden tam da bu yüzden de yani işte alışkanlıklarını değiştirecek birisi için çok uygun gibi de görünüyor. Çünkü çok uyulabilir, çok sürdürülebilir. Sadece işte porsiyonlar üzerinde bir oynama yaparak işte kaçamaklar yaptığınız zaman da bunu yerine koyabileceğiniz, hatta bu diyette yerini bulan bir beslenme türü gibi duruyor.
Evet, aynen. Yani model olarak çok iyi bir model. İşte ister kilo vermede, ister kilo almada, işte gebelerde bile kullanılabilen bir model. Sadece zayıflamak için de değil yani, sağlıklı beslenme için de çok güzel bir kalıp, bir model diyebiliriz.
Bence çok, gerçekten çok öğretici oldu. Bunların hepsini bir arada görmek de çok güzel oldu ve işte araştırmalarıyla, olumlu olumsuz yanlarıyla görmek, her birini ayrı ayrı tanımak güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Bence çok faydalı oldu. Sizin son kez işte şunu da söylemeyi unuttum ya da işte bütün bunların yanında bir de şunu söylesem iyi olur diyeceğiniz bir şey var mı Aysan Hanım?
Yani aslında hepsinden bahsettik. Hani genel olarak hani popüler diyet diye hepsine kalmamak lazım. Dediğim gibi işte diyetlerin artılarını ve eksilerine her zaman bakmak gerek. Yani kolay bilgiye ulaşmak, yani bilgiye kolay ulaşmak için aslında yanlış bilgiye rastlayabiliyoruz. İşte, ne bileyim, magazinsel haberlerde işte aralıklı uçla şu kadar diyet verdi, ketojenikli bu kadar diyet verdi. Hani kişileri daha fazla yönlendiriyorlar ama aslında yanlış bir yönlendirme. Her zaman kendimizi araştırmalıyız daha doğru bilgiye nasıl ulaşmak için. O yüzden diyet modellerinde zaten kendinize uygun bir diyeti yapmanız daha en doğrusu yani. O yüzden bütün diyetleri kalmamak gerek.
Çok teşekkür ederiz
tekrar. Rica ederim.
Gerçekten çok öğretici oldu.
Ya, çok iyi o zaman. Teşekkür ederim.